Ayrım 8, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 103. Hamam peştemaline döndük. İnsan neden kendi cevherinin kazma keşi olamıyor? Halil Kadri Bey'in bakışlarındaki egemenlik arzusu haylice güçlenmişti. İnsanı açıklığa, hoşgörüye çağıran o eski mülayim ışıltının yerine ben merkezci, dikteci bir iklim almıştı. Galata sarraflarının işlettiği İngiliz denetimindeki kömür kumpanyası yıllık kömür üretimini 50 bin tonun altına düşürünce Halil Kadri Bey'in yıldızı yükselmiş, burnu ve çenesi başta olmak üzere yüzünün her noktasına paşa asareti inmişti. Sultanın şahsi gelir ve giderlerini yöneten Hazine-i Hassa İdaresi kumpanya ile mukaveleyi feshedince Halil Kadri Bey hemen toparlanmış, umutsuzluk, belirsizlik ve boşluk duygusuyla kendiliğinden gerçekleşen her türlü mukaveleyi feshedip işinin başına geçmişti. Artık sadece Hazine-i Hassa'nın havzadaki horozu değil, havzanın da horozuydu. Önünde Hazine-i Hassa'nın siyah deri kaplamalı kömür havzası defterlerinden birisi duruyordu. Defteri açtı, sayfalarını çevirmeye başladı. Bankerlerden alınan kira bedelleri bölümüne her zaman olduğu gibi dikkatle baktı. Alınan bu bedellerin harcandığı yerlere kaydırdı bakışlarını. Kutsal Mekke kitaplığının memuruna 150 kuruş. Çok para diye iç geçirdi. Bir Arap memur ve kitap okuyan Araplar canlandı defterin sayfalarında. Araplar için mi çalışıyorum ben şimdi diye sürdürdü iç geçişini. Hemen ikinci satıra baktı. Harem-i Şerif'te kandil harcaması için 800 bin okka kandil yağı. Sağ elinin parmak uçlarıyla çenesini sıvazladı tombul tombul. Bu demektir ki ben çalışmasam Harem-i Şerif karanlıkta kalacak. İçindeki sesin Harem-i Şerif'te yankılandığı sanısına kapıldı. Beslediği insanların sayısını merak etti. Resmi, gayri resmi karıları, çocukları, metresleri ve özellikle de hepsinden çok sevdiği mehparesi. Bu dünyada demek ki hiç kimse kendisi için çalışmıyordu. İnsanlığın yarısı avuçlara bakıyor, avuçlar ise kendilerine bakan gözleri doyurmak için işe koyuluyordu. Bakışlarını gider sıralarına kaydırdı yeniden. Sakız Adası'ndaki Cami-i Şerif'in imamet, hitabet ve vaizliği ile dersi amlık, müezzinlik, kayyumluk görevlilerine nokta nokta nokta. Havzadan gelen gelirin Allah'ın evine harcanmasının üzerinde düşündü biraz. Havzanın gelirinin Allah'ın geliri olduğu sonucuna vardı. Ne gariptir ki bu gelirden en büyük payı Galata bankerleri alıyordu. Başka nereye harcanıyordu bu gelirler? Fındıklı'da Şeyh Yunus Efendi tekkesine, kütüphane ve zaman tespiti merkezlerine nokta nokta nokta. Kafasını kaldırmadan kulağıyla tıkırdayan kapıya baktı. Gel dedi. İçeri ayak işlerine bakan Mahmud Efendi girdi. Kocaman kamburumsu burnuyla iki büklüm selam verdi. Beyefendi Hazretleri yemeğiniz hazır. Mahmud Efendi'nin kendisinin değil de burnunun yerlere kadar eğilip selam verdiğini sandı Halil Kadri Bey. Kafasında düğümlenen sorunların uğultusuyla arkaya yaslandı. Tamam efendi git geliyorum diye mırıldandı gayri ihtiyari. Birkaç kere esnedi. Ayağa kalkarken dünyada prostat ve böbrek ağrılarına iyi gelen bir yemeğin olup olmadığını aklından geçirdi. Kapıyı açtı, haşlanmış lahana ve kömür kokusuna girdi. Duvarın dibinde bekleyen ve eğilerek selam veren Hırvat ve Karadağlı ustaların önünden geçti. Taş bacaları gibi ocak açan bu insanların bu saatte burada beklemelerine bir anlam veremedi. Bilinmeyen ya da merak edilen şeylerin birikerek insan yüreğine yük olduğunu, bunun ise iktidarsızlığa yol açtığını düşündü. Yemekhaneye girdi. Masalara kozlu kömür kumpanyalarından her zamanki şahsiyetler kurulmuşlardı. Halil Kadri Bey bakışlarını sağ köşede oturan Kurci Efendi'ye çevirdi. Yaklaştı, kibarca selamladı. Başını hafif çevirip bir selamda onun karşısında oturan Estefan Efendi'ye verdi. ''Buyurun oturun, şeref verdiniz Halil Efendi'' diye gülümsedi Kurci Efendi. Edasında riskten korkmayan, soğukkanlı, işinin ehli bir hava vardı. Gözlerinin altında hassasiyetinin ve uykusuz gecelerinin yadigarı, mor halkalar oluşmaya başlamıştı. Kırmızı fesinin iğreti bir duruşla süslediği tepesinden çenesine doğru armut biçiminde büyüyen iri bir kelleye sahipti. Kurci Efendi muhatap olduğu bir yığın bakışın kellesine değil de dirayetine, zenginliğine ve saygınlığına yöneldiğini sanırdı genellikle. "Bugün seni biraz durgun gördüm Halil Efendi," dedi Estefan. Hayatında tanıdığı en durgun insanlardan biri olan Estefan'ın sözünü hayretle karşıladı Halil Kadri Bey. "Durgun karakterler insanlardaki durgunlukları daha mı iyi seziyorlardı yoksa?" Sandalyesine yaslanırken yemeği getirecek olan aşçıyı aradı bakışlarıyla. "Havzada işler yürüse durgunluktan çıkacağım."
"Herkes çalışıyor, daha ne olsun," dedi Estefan.
"Herkes çalışıyor ama yıllık üretimini 50.000 tonun üzerine çıkaramadı bu havza," diye çıkıştı Kurcu Efendi. Halil Kadri Bey'in hoşuna gitti bu çıkış. "Tam da benim söyleyeceğimi sen söyledin," dedi. "Mukaveleyi boşuna feshetmedik. Tembellik, sorumsuzluk, vurdum duymazlık bu havzayı kemiriyor efendi. Böyle giderse burası Bahriye'ye devredilir." Tartışmada muhatabını zıt uca itmekten titizlikle kaçınan Kurci Efendi, "Haklısın," diye onayladı Halil Kadri Bey'i. "Tembelliğin kalkması, havzaya tekniğin girmesi gerekiyor. Birçok ocağa hala tahta ray bile döşenmemiş. İnsan ve katır sırtıyla taşımacılık devri çoktan kapandı. Avrupa artık galerilerde tahta rayları, tahta arabaları bile kullanmıyor. Dekovil atlarıyla iş görüyor artık. Avrupa amelesi kendini vererek hırsla çalışıyor. Ya bizimkiler? Zoraki, gönülsüz çalışıyor, verimli değil. Neden? Affınıza sığınarak ve haddim olmayarak sorarım sizlere. Bu neden sorusunu bu havzada kaç kişi sormuştur kendine? Düşünün bir kere, bütün ocak sahipleri aynı ödeme yapıyorlar. Ben hiçbir zaman yapmadım. Yevmiye paralarını verdim. Aynı ödeme yapılınca amele istediği malı alamıyor. Bunun içinde aldığı malı yok pahasına satıyor, eline geçen parayla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ecnebiden mal getiren tüccarlar, bu tüccarlardan mal alan amele bakkalları, fahiş fiyatlarla ameleyi güçten takatten düşürüyorlar. Güçten takatten düşen amele de çalışamıyor, zararı bizim başımıza patlıyor. Halil Efendi, inan bana, geçenlerde Devrek'te tam da benim ocağımın önünde ameleye faizle para ve tohumluk teklif eden kendini bilmez yeni yetme bir tufeyliyi kovdum. Onun yanında da alacaklarını almaya gelen iki köy ağası vardı. Halil Kadri Bey'in her zaman yaptığı gibi kafasını sallayarak onay vermediğini sezen Kurci Efendi, "Yanlış anlaşılmasın," diye bir parantez açtı. "Bununla ben tahsildarın ameleden vergi tahsil etmemesini söylemiyorum. O başka iştir. Devletin yüce işidir, mecburidir. Benim kastım ocağa amele getiren aracılardır. Fuzuli sevkiyat memurlarıdır. Demin söylediklerimdir." İçinin tüm alayını ve müsillemesini bakışlarında ve ağzının kenarında donuk bir gülücük olarak bekleten Estefan Efendi, "Kim ne derse desin bu memleketin amelesi Avrupa amelesi kadar çalışkan değil. Hazırcı, işsiz, derviş soyundan gelmeyiz biz. Hani bir söz var ya, dervişe Bağdat'ta pilav var demişler, yalan değilse Irak değil demiş." Halil Kadri Bey'in kaşlarını çattığını fark eden Estefan, Müslüman aleyhtarı bir konuma mahal vermemek için, "393 numaralı ocağımda çalışan kazmacılardan hiç mi hiç memnun değilim," diye sürdürdü. "Ne Yani'den, ne Kordolos Beledi Hristo'dan, ne Kiryako'dan, ne de diğerlerinden. Bugün üzülmeze gideceğim. Orada çok az kömür çıkan zayıf damarlı bir ocak varmış. Ama amelesi iyi çalışıyormuş. Asadoryan Efendi ocağın faaliyetine ara vereceğini söyledi. Kör olası benim de ameleye ihtiyacım var. Oranın boşta kalan amelesini toptan Kozlu'ya getirip ocaklarıma sokacağım."
"Biraz sonra ben de üzülmeze gideceğim," dedi Halil Kadri Bey.
"Beraber gidelim. Çok iyi bir tesadüf," dedi Estefan Efendi. Beynini gıdıklayan tatlı düşüncelerle Kurci'ye baktı. Onun kendisi hakkında iyi duygular beslemediğinden emin bir havayla arkaya yaslanıp burnunu kaşıdı. O anda Kurci'nin de kendisi hakkında aynı şeyleri düşündüğünü duyumsar gibi oldu. Kurci o anda havzadaki ocak sahiplerinin birbirlerinin amelelerini çaldıklarını, bunun başını da Estefan'la Milapero'nun çektiğini düşünüyordu. Estefan'ın yolda Halil Kadri ile ilişkilerini geliştirmeye çalışacağını, sarayın bu muteber adamından bazı imtiyazlar da koparabileceğini tahmin ediyordu. Az sonra iki muhafızın eşliğinde atlarına binerek Üzülmez'e doğru yola çıktılar. Estefan Halil Kadri Bey'e önce Kozlu'daki ocak sahiplerinin kirli çamaşırlarından başladı.
Edebi edepsizden öğrenmek isteyenin öncelikle Kozlu'ya gelmesi gerektiğini, dün cin olup da bugün adam ve devlet çarpanların çoğaldığını, Kurci Efendi'nin namusu göründüğünü ama aslında hiç de öyle olmadığını anlattı. 3-5 kuruşun önemli olmadığını, namuslu ve dürüst kalmaya çalıştığını, denizden geçip çayda boğulmak istemediğini özellikle vurguladı. Havzada geleceğe dair saltanat ve devlet için oldukça hayırlı sonuçlara yol açacak projelerinden söz etti. Halil Kadri Bey, Estefa'nın uzayan, kesintisiz konuşmalarını Arap'ın yalellisine saymaya başlamış, onu dinler görünürken derin düşüncelere dalıvermişti. Metresleri içinde kendisini en çok etkileyen Mehpare Hanım hastaydı. Boğaziçi yıllarından birinde oturan ve soylu bir paşanın en küçük dul karısı olan bu kadının kendisine korkunç ihtiyacı vardı şimdi. Kadının avaz avaz bağıran ihtiyacına koşmayan erkek onun sevgisini kaybediyordu. Hiçbir ilaç ona sevgiyle gülümsemek, dokunmak kadar etkili olamazdı. Gençliğini ve iç güzelliğini en kötümser anında bile tüm görkemiyle bakışlarında ışıklaştıran bu kadın, T harfine benzeyen o koca yalıda ne durumdaydı şimdi? Estefan Efendi ağzından çıkan sözlerin daha iyi anlaşılması için atını Halil Kadri Bey'in atına biraz daha yaklaştırdı. "Sözlerinize katılıyorum," diye sürdürdü. Halil Kadri Bey, hiç konuşmadığım halde hangi sözlerime katılıyor bu adam diye düşünürken, "Kesinlikle katılıyorum," sözünü duydu yeniden. "Taş ocakları misali açık işletmecilikle bu iş yürümez. Alçaklarla dolmuş bu havza. Bir insan ne kadar namuslu olursa olsun alçaklarla çalıştığı zaman alçalıyor. Bu belki doğru bir söz değil ama hoşuma gidiyor." Bu son sözü nasıl karşıladıklarını anlamak için göz ucuyla muhafızları süzdü. "Düşünebiliyor musun efendi? Herkes bir ocak açıyor. İstanbul'dan gelen sarraf, köyden gelen iş bilmez cahil ağa, anlayan anlamayan herkes elinde kazmayla bir yerleri deşiyor. Bir düzensizlik var, olmaz böyle şey. Eşek bile makamla anırır. Aslına bakarsan bu havzada tek bir kampanya olmalı. İngilizlerinki gibi büyük, namuslu bir kumpanya. Kazma taşıma, kırma, tahkimat, yani iğneden ipleye her işi o yapmalı." Halil Kadri Bey'in dikkati havzada değil, Mehpare Hanım'da yoğunlaşmıştı. Yumuşak, munis bir anlatımla geçmişine doğru sık sık yolculuğa çıkan ve geleceğin tüm hayallerini kadehinde içkiye çeviren duyarlı, ipek huylu kadında yoğunlaşmıştı. Sofadaki karanlıkta ve o karanlığı anlamlı dalgalandıran mum ışığında ve mehparenin karanlıkla mum ışığının sınırında beliren o tarifsiz çakır keyif tebessümünde, portakal likörü kokan ağzında, kendi içine bakan iri yeşil tarilli gözlerinde, köpürmüş dağınık saçları arasında, fil dişi gibi parlayan narin boynunda, kar gibi gülümseyen müslin bir giysi içinde kıpır kıpır, ruhunu yakarak çöle çeviren, çölünü yeşerten, fırtınasını gizleyen, gücünü kuşkularından alan o ilginç kadında. "Bana alçak diyorlar," diye sürdürdü Estefan Efendi. "Ama diyenler de dahil herkes benim alçak olmadığımı biliyor. Bilerek sarf edilen suçlamalar insanı temelden sarsıyor. Son 2 yıldır bana alçak diyenlerin sayısı arttı. Benim Ayaz Ağa'da oturan Hüsrev adında keçi sakallı alim bir arkadaşım var. Alçağın ne olduğunu ona sordum. Çok bilgili bir insandır. Ne yazık ki haddinden fazla zeki ve bir o kadar da alçaktır. Sakalında 3 ak telcik var. Doğru şeyler söylediği zaman işaret parmağıyla o ak telciklere dokunur. Bu sefer de öyle yaptı alçak herif." "Alçak kimdir?" diye kendi kendine söylendi. "Kendisinin bir alçak olduğundan şüphelenen her insan alçaktır," dedi. "Beni mi kastetti acaba bilmiyorum. Beni kastetmiş olabilir mi?" Soru Halil Kadri Bey'i kurduğu hayallerden ayırır gibi oldu. "Bilemiyorum. İnsanların neyi kastettiklerini anlamak eskiye göre daha zor şimdi." Bu sözleri söylerken düşünmeden söylediği sözlerin, düşünerek söylediği sözlerden daha anlamlı olduğunu düşündü. Estefa'nın alçaklığını besleyen şey neydi? İnsanlar konuşurken atlar neler hissediyordu? Mehpare'nin dalgınlaşmış yüzünde edası belirdi hayalinde yeniden. Üzülmez maden ocaklarına yaklaştıklarında Estefan Efendi, insanın ticari hayattaki sahtekarlıklarına ilişkin vaazını bitirip Üzülmez'in düzene sokulmasına dair öteden beri düşündüğü görüşleri açıklamaya başlamıştı. Ocak idaresinin önünde atlarından inerlerken az ötede bir söğüt ağacının dibinde düşünen katırı ve onun sırtındaki madenci ölüsünü fark ettiler. Katırın boynundaki kendirin bir ucu söğüt ağacının dalına bağlanmıştı. Halil Kadri Bey dünkü göçüğün ölülerinden bu galiba diyerek katıra doğru yürüdü.
Her göçük bu memleketin iktisadiyatına bir darbedir dedi Estefan Efendi.
Ölünün yüzü katırın karnına gömülmüş gibiydi. Ensesine kan, kir ve yağın cilaladığı, dağınık parlak saçlarına baktılar. Ölünün sırtına iyi çırpılmamış iki un çuvalı atmışlardı. Katırın karnının altından geçen çaprazlama kendirlerle sımsıkı bağlamışlardı. Halil Kadri Bey dikkatini katırın ölüsüne sahip çıkan sorgulayıcı bakışlarına çevirdi. Ocaklarda kömür taşıyan hiçbir katırın maden idarecilerini ciddiye almadığını düşündü. Katırın öbür tarafına geçti. Kulağının yarısı Estefan Efendi'nin göçüklerin kumpanyalara açtığı zararlarla ilgili açıklamalarındaydı. Madencinin presten geçmişçesine ezilen sağ bacağına baktı. Çarığının biri yok bu maden keşin dedi.
Çok gereksiz bir tespit demek geldi içinden Estefan Efendi'nin. Göçüğün altında kalmış olabilir dedi güçlükle. Ciddi bir göçüğün kaldırılması 3 maden keşin 3 iş gününü alır.
Bunu tek çarıkla köyüne böyle göndermek doğru değil. Estefan Efendi koskoca hazineyi hassa temsilcisinin kafayı bir cesedin kaybolmuş çarığına takmasını gizli bir tebessümle karşıladı.
Tek çarıklı bir ölü karısını çoluk çocuğunu akrabalarını akranlarını etkiler. Devlete saltanata karşı hoş olmayan fikirlerle tanıştırır onları.
Desteklemek zorunda hissetti kendisine Estefan Efendi.
Haklısın dedi. Bir çarık bulup ayağına geçirmeleri iyi olur. Domuz damlarına fazla direk vurmanın masraflı olduğunu söylüyorlar. Göçüğün daha masraflı olduğunu hiç düşünmüyorlar. İlimden, fenden nasibini almamış kafaların elinde kaldı bu üzülmez havalisi. Böyle idare olur mu? Olmaz.
Senin ocaklarında da göçükler olmadı mı? Halil Kadri Bey'in sesindeki yargılayıcı tondan rahatsız olan Estefan,
oldu ama tahkimatçıları hep cezalandırdım diye çıkıştı. Göçüklerin bana açtığı masraflar belimi bükmedi değil, büktü. Ondan sonradır ki İngilizlerin ocak idaresi disiplinini uyguladım.
Gelecek olan iki İngiliz kardeşi iyi karşılamamız gerekiyor dedi Halil Kadri Bey. Neydi onların adı?
Birinin adı John'du, öbürünü unuttum dedi Estefan Efendi.
Ocaklara fenli sokacak, bizi abat edecek olan bu iki biraderi cahil cühelanın eline bırakmamak lazım. Dillerini bilmesem de ben talibim onlarla yakından ilgilenmeye. Halil Kadri Bey Estefan Efendi'nin konuşurken ölüye hiç bakmadığını fark etti. Bunu Kozlu'daki ölüleri sık sık görmesine ve kanıksamış olmasına bağladı. Bazı insanlar ölülere bakmayınca ölüler onlara bakıyorlardı. Birlikte maden idaresine uğradılar ilkin. Oturup biraz hoşbeş ettikten sonra Estefan Efendi'nin isteği üzerine kalkıp söz konusu maden ocağına gittiler. Yanlarında Kosor da vardı. Ocağın girişinde Hurşit'le karşılaştılar. Sırtındaki kömür küfesi doluydu tepeleme. Galeriye girdiklerinde
''Şu hale bakın'' dedi Estefan Efendi. ''Galeriye hala tahtaraylar döşememişler. Hangi asırda yaşıyorlar bunlar?''
Başkalarını gerilikle suçlayan insanların genellikle geri insanlar olduklarını düşündü Halil Kadri Bey. Hayat herkesi gerilikle suçluyordu ama hayatın kendisi de geriydi. Daha kötüsü her şey bozuktu. Bozukluğu düzeltme işinin kendisi de bozuktu. Belirsiz, karamsar düşüncelerin anaforunda dönüp dururken geniş bir domuz damının girişinde buldu kendisini.
''İşte geldik'' dedi Estefan Efendi.
İçeride Kör Cemal, Devrekli Bayram, Dingil Ali, Salman ve Töhmürüklü Emin Emmi çalışıyordu. Başlarını çevirip gelenlere baktılar. Halil Kadri Bey kazmacıların bu basık hava ve cılız lamba ışığında maden kömürünü nasıl gördüklerini, kazmayı nasıl yönlendirdiklerini merak etti. İçgüdüsel kendiliğindenci bir havayla, ''Kolay gelsin efendiler'' dedi, ''Maden damarları nasıl, bereketli mi?''
''Madenini gizleyen, kolay ele vermeyen bir ocak burası'' dedi Dingil Ali. ''Hadi gözünüz aydın'' diye söze girdi Estefan Efendi. ''Sizi daha kolay çalışabileceğiniz bir ocağa nakletmeye geldim ben.''
Cemal'inki hariç kazmaların çalışması yavaşladı birden. ''Nereye? Kime?''
Burası gibi ilkel değil, sizi götüreceğim ocak diye sürdürdü Estefan Efendi. Tahtaraylar döşenmiş, geniş, havadar bir ocak. Günde iki hodala, buradan daha rahat yatakhane, temiz içme suyu.
Kanarya kuşu var mı ocakta? Devrekliye hayretle baktı Estefan.
O ne biçim soru efendi dedi, kanaryanın olmadığı ocak mı var?
Estefan'ın bir kazmacıya efendi demesi Halil Kadri Bey'in efendi demesinden daha etkili oldu. Ilık sevecen bir havaya dönüştü ocağın kendi kendini yiyen kasvetli havası.
Bu ocakta kanarya yok dedi Bayram, kanarya yasak.
Gene başımıza iş açacak bu adam diye iç geçirdi Cemal.
Öyle iş mi olur efendi, kanaryanın olmadığı ocağa girilir mi?
Bunu söylerken alayını açığa vurmayan yapmacık bir öfkeyle Kosor'a baktı Estefan.
Kazmakeş efendinin söylediği doğru mu?
Doğru dedi Kosor, cezalıdırlar. Yaptıklarının kefaretini ödüyorlar. En küçük hatayı bile affetmeyiz biz.
Felaket, tam bir felaket diye celallendi Estefan efendi. Geberesiye bir merak sardı yüreğini. Yapılır mı bu güzel insanlara, ekmeğini taştan çıkaran zahmetkeş insanlara?
Güttüğüm domuzu bana öğretme dercesine baktı Kosor. Estefan'ın hoşuna gitti bu bakış. Bu disiplinli, dirayetli ocak çavuşunu da kazmacılarla birlikte kendi ocağına nakletmeyi düşündü.
Ne yaptılar ki kanaryayı yasakladınız?
Ocağa kendi kafalarına göre ne idüğü belirsiz bir kuş soktular diye başladı Kosor hikayeyi ayrıntılarıyla anlatmaya. Kosor'u yarım kulakla dinleyen Halil Kadri Bey domuz damının girişinden çalışanları izlemeye koyulmuştu. Kendisini kömür bloklarının arasında sağ böğrünün üzerine yatarak kazmasıyla kömür sökmeye çalışan Cemal'in yerine koyarak düşündü bir an. Kazmasının ucunu alacakaranlıkta kömür katmanlarının arasına sokup kanırmayı ve bunu yıllarca iğneleyerek yerin altında ilerlemeyi düşündü. Hayat neden bu kadar zalimdi? Her insan tükenmez bir cevher kaynağı değil miydi ve neden kendi cevherinin kazma keşi olmuyordu? Peki mehpare şu anda ne yapıyordu? Karaciğerinin sancısını mı dinliyordu?
Kosor'un anlattıklarını sessizce ama burnunun ucuyla dinleyen Estefan,
"Her neyse dikkatli olmak lazım." dedi.
Bayram'ın kazma vuruşlarını izlerken,
"Madenkeş'in ufak bir hatası büyük zararlara yol açabiliyor. 2 gün sonra köyünüze gideceksiniz. 15 gün kaldıktan sonra bu ocağa gelmeyeceksiniz. Kozlu'ya, benim ocağıma geleceksiniz. Aklınızda olsun, unutmayın. Unutsanız da Kosor Efendi hepinizi toplayıp getirecek."
Morali bozuldu kör Cemal'in. Kozlu bilinmez uzak bir yer gibi geldi ona. Oğluyla birlikte nasıl gidip gelecekti onca yolu? Hiç kuşkusuz bu kanaryasız ocakta çalışmaktan daha iyiydi Kozlu.
"Sizin ödemeniz nasıldır beyim?" dedi töhmürükle Eminemmi.
"Nasıl yani?"
"Aynı ödeme mi yoksa siz de kurcu kumpanyası gibi yevmiye usulü mü?"
Bu tip soruları göze açık madenkeşlerin sorduğunu ve arkadaşlarının kafasını da gereksiz yere bunları karıştırıp meşgul ettiğini düşündü Estefan. Halil Kadri Bey'in hadi bakalım ver cevabını dercesine baktığını ve bu sorudan gizli bir haz duyduğunu sezinler gibi oldu. Gizli düşünen her hesaplı insan gibi Halil Kadri Bey'in de düşüncelerinin sezinlenmesinden korktuğunu tahmin etti. Herkes korkar ama zayıf insan daha çok korkar.
"Ben de aynı ödeme yaparım. Benim ödemem diğerlerininkine benzemez. Onlar kaşıkla verir, çömçeyle alırlar. Ben çömçeyle veririm, üstelik kaşıkla da almam. Ama tertipli, sıkı iş isterim. Herkes beni böyle tanır."
"Çıkalım," dedi Halil Kadri Bey. Ocağı terk etmelerinden az sonra dingil, galiz bir küfürle birlikte kazmasını fırlatıp attı.
"Hadi gözünüz aydın," dedi. "Satıldık aynen. Hem de gözden sürmeyi çalan bir adama, sahtekarın şahına."
Alnının terini sağ kolunun kömürlü yeniğiyle silerken, "Nereden biliyorsun?" diye durup kazmasına dayandı Bayram.
"Adamın konuşmasından okudum her şeyi. Tertipli, sıkı iş isterim dedi ya, ben bu söze bakarım. Eğri oturup doğru konuşalım şimdi. Biz kazma keşler arkamızı koruyan bir kavim değiliz. Biz adamın ocağını kazmamızın ucuyla oyarken, o da bizi tertipli, sıkı bir zagonla arkamızdan oyacak. Haklı değil miyim Eminem mi? Sen söyle, adalet yerini bulsun."
"Haklısın da," diye delinmiş çaresiz bir sesle olduğu yere çöktü Eminem mi? 2 kere üst üste öksürdükten sonra burnunu tertipli bir şekilde sümkürdü. Çenesini kazmasının demir köküne dayadı.
"Bizim ocak sahibi hiç ortalıkta görünmüyor. Bu adamdan da korktum. Yoğurdu yumruğu ile yiyen adamlardan korkarım ben.
Söylemesi ayıp ama biz bu ocakta biraz karılaştık, hamam peştemaline döndük. Giren koca alıp önüne bağlıyor, çıkınca da bırakıp gidiyor.
Benzetme devrekli bayramın zoruna gitti. Bağrından yükselen ter kokusuna sarkıttı kafasını. Alçalmanın ve hiçleşmenin dehşetini duyumsadı birden.
Ben hayatımda hamam peştemali olmadım. Burada da olmam. Etimle tırnağım arasına giren kıymığı çıkarırım.
Cemal'den başka herkes işi bırakmıştı. Ter, gayret, baş ağrısı ve endişe içindeydi Cemal. İyi tanımadıkları bir insan hakkında neden böyle konuşuyorlardı bu kazmakeşler? İşi bırakmanın zamanı mıydı şimdi? Katırıyla Tapbasan Şükrü geldi, şöyle bir süzdü oturanları.
Ağalar gene istirahate çekilmişler dedi. Kömürsüzlükten Bahriye Nazırı'nın gemileri de istirahattadır. Hayranım bu memleketin istirahatına.
Sen kendini kozluya hazırla dedi Dingil Ali.
Ne kozlusu yahu?
Dingil durumu açıklarken Hurşit geldi. Babasından başka herkesin çeneye verip vıdı vıdı etmesine sevindi. Küfesini indirdi sırtından. Sohbetin özünü kavradı hemen. Küfeyi kömürle doldururken içini güçlü bir sevinç dalgası aldı.
Ben orada küfecilik yapmak istemiyorum.
Delikanlının cılız dermansız sesini hüzünlü dokunaklı bir gülümseyişle karşıladı Emin emmi.
''Merak etme yavrum, bu iş en çok senle Şükrü'ye yaradı.'' dedi. ''Gideceğimiz yerde tahta raylar varmış. Rayların üzerinde tıngır mıngır giden arabaya madeni doldurursunuz, katırın başını çekersiniz, bir de boşaltırsınız, olur biter. Sırtındaki yaralar nüksetmez, kapanır artık.''
Cemal çalışmasını durdurdu, gülümsedi. Bakışlarında ışığa dönüşen sevinç söktüğü kömür bloklarına vurdu. Oğlunun gözlerini aradı gözleriyle.
8. ayrımın sonu. Sayfa 116.